Dördüncü ayrım. Sayfa 83. Bir kelebeğin kanadı. Yunus Emre bir sineğin kanadını 40 kanlıya yükletmiş. Ancak 40'ı da çekememiş. Şöyle kalmış yazılı. O günden bugüne çok şey değişti. Ne kanlı kaldı, ne öküz. İnsanlar artık yüklerini kanlılarla değil, tırlarla, kamyonlarla, deniz ötesine gidecekse şileplerle, dev gibi tankerlerle falan taşıyorlar. Fakat sineklerin kanatlarında en ufak bir değişiklik yok. Onlar ilk yaratıldığı günden beri nasılsalar hala öyleler. Mükemmeller, olağanüstüler ve mucizeler. Ve bir sineğin kanadını 40 kanıya değil de 40 kamyona da yükleseniz onlar da çekemeyecek, 40 şilep de çekemeyecek, 40 tanker de. Neden mi? 40 kamyon dolusu mühendis bir araya gelse bir sinek kanadı yapamaz da onun için. 40 gemi dolusu fizikçi ya da 40 tanker dolusu kimyager de öyle. Bir sineğin kanadını yapmak için hiçten ve yoktan bir kainat yaratabilmek gerekir çünkü. Bir sineğin kanadını yaratmak için atom yaratmak, molekül yaratmak, hücre yaratmak gerekir. Bir güneş yaratmak, hatta bir de ay. Ve bir galaksi yaratmak gerekir. Bir kehkeşan, bir samanyolu. Yunus Emre de amma 60 ha diyenleri aha da tam şuracıkta bırakalım ve anladım ben bir sineğin kanadını 40 kağan neden çekememiş diyenlerle yolumuza devam edelim. Ve bakalım bir sineğin kanadını çekemeyen 40 kağanı 40 kamyon, 40 tır, 40 şilep ya da tanker ya da her neyse işte bir kelebeğin kanadını çekebilecek mi? Toz kanatlı bir kelebek hikayesi. 10 yaşındaydım. Kelebek kanadı biriktirmeye merak saldım. Bahçelere, bağlara, yabani çalılıklara, hüdayi nabit yani insanlarca ekilmemiş, Allah tarafından büyütülmüş meşeliklere çıkacak, bir çare kelebekleri itina ile tutacak, o alelacayip yani çok acayip bildiğin gibi değil, kanatlarını birem birem yani bir bir koparacak ve tıpkı sonbahar olmuş ağaç yapraklarına yaptığım gibi kitap aralarında güya muhafaza edecektim. Sabahtanca yani sabah erkenden evden çıktım. Kelebek yakalamak kolay bir iş değilmiş. Bunu hemen anladım. Pek çok uğraştıktan sonra kimselerin bahçesine ait olmayan bir takım aslan ağzı ve kara hindiba çiçeklerinin arasında amber sarısı, filfili yani kırmızımsı bir renk, ergüvaniye benzer. Filifiri benekli muhteşem bir kelebek tuttum. Tam keyif ile kanatlarını çekip koparacaktım ki bana bir acımak geldi, yapamadım. Bir çare, yani çaresiz, hayvancağızı tuttuğum yere bıraktım. Fakat o amber sarısı mucize, kendisini salıvermemle beraber sevinç içinde kaçıp gidemedi. Minik kanatlarını birkaç kez açıp kapattıysa da uçamadı. Eğildim, dikkatlice baktım. Kanatlarının üzerinde kırıldısıca parmaklarımın izini gördüm. Parmak uçlarında ise amber sarısı yani sıcak sarı ışıltılı bir toz vardı. Dedim eyvah. Ne zaman bir sanat galerisine, bir resim sergisine yahut sanatçı kıymetli şeyleri mezat edip sattıkları yerlere gitsem ve insanların kolayca da bakıp görebilecekleri yerlere tutturulmuş lütfen sanat eserlerine, tablolara el sürmeyiniz levhalarını görsem, aklıma hep o amber sarısı fırfırı benekli kelebeğin narin ama muhteşem kanatlarında suçlu parmaklarımın bıraktığı izler gelir. Ve o kanatlardaki sanatın sanatkarından, o çocukluk salozluğumdan sebep, saloz yani sersem, ahmak. Eski ama kavurucu bir pişmanlığın sızısı ile af olunmak dilerim. Eğer bencileyin, yani tıpkı benim gibi, bir kelebeğin kanadına dokunduysanız, sizin de parmaklarınızın ucuna Peter Pan'in çoluk çocuğun yüzüne gözüne sepeleyip onları uçmak öğrettiği peri tozu gerçek olsa ancak böyle bir şey olurdu dedirtecek o ışıltılı ve insanda ister istemez sihirli olduğu hissini uyandıran toz bulaşmıştır illaki. Peki bu toz da neyin nesidir? Bir kedinin sırtını okşarken onun tüylerinin rengi ellerinize bulaşmaz. Tüyleri en az kelebekler kadar ihtişamlı bir tavus kuşunun kuyruğuna el sürerseniz, oradaki türlü menevişli renkler de ellerinize bulaşmaz. Ancak kuyruğunuzun Kuyruğunun ellenmesinden pek hoşlanmayan kediler ve asabi tavus kuşları size bulaşabilir. Fakat o ayrı bir meseledir. Peki kelebeklere dokunduğumuzda neden böyle olur? Yoksa bize hep boyası henüz kurumamış kelebekler mi denk gelmektedir? Toz değil o. Çok yakından bakarsanız kelebeklerin kanatlarının toz ile kaplı olmadığını görürsünüz. Dokunduğumuzda parmaklarımızın ucuna bulaşan o minnacık zerrecikler aslında 0,1 milimetre, yani milimetrenin onda biri uzunluğunda, boyunun yarısı kadar, yani 0,05 milimetre genişliğinde pulcuklardır. Kelebeklerin aslında cam gibi şeffaf olan kanatları bu minnacık pulcuklarla, evlerin çatılarını kaplayan kiremitler gibi kaplıdır. Her bir pulcuğun bir kökü vardır ve kanatlara bu köklerle tutturulmuşlardır. Elimizi sürdüğümüzde bu kökler yerinden çıkar. O pullar pul pul dökülür. İşte bu bir kelebeğin başına, daha doğrusu kanatlarına gelebilecek en kötü şeydir. Kelebekler uçar, alem şenlenir. Bir kanat her şeyden önce uçmak içindir. Kelebeklerin şeffaf kanatlarını kaplayan o pulcukların üzerinde 0,0001, yani 1 milimetrenin 10 binde biri derinliğinde oyuklar bulunur. Bu sayede hava akımları kelebek kanatlarının üzerinden geçerken kanadın her bir noktasından eşit kuvvete kolayca akıp gider. Hava sürtünmesi en az seviyeye iner. Allah kelebeklere verdiği narin kanatlara taşıyamayacakları bir yük bindirmez. Ve böylece kelebekler çok daha az enerji sarf ederek bir çiçekten ötekine kolayca süzülür ve papatya kokan, kekik kokan, çiçekli miçekli sepelerde ılık ve minik meltemlerin esişiyle havada oynaşır gibi uçuverirler. Bağlar şenlenir, bahçeler şenlenir, mevsimlerden bahar şenlenir, yaz şenlenir. Kelebekler uçar, alem şenlenir. En güzeli, en temizi. Çirkin bir elbise temiz olabilir ama pis bir elbise asla güzel değildir. Ben elbiseden misal verdim. Siz onun yerine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Netice hiç değişmez. Güzelliğin en birinci şartı temizliktir. Onca güzelliğine, onca şapşikliğine, onca sevimliliğine rağmen altı kirli bir bebeğe bile insan kolay kolay yanaşıp da aman da aman, agucuk gugucuk yapamıyor. Bir kelebek kanadı kadar narin ve güzel de olsanız, temiz olmadıktan sonra güzelliğiniz pek para etmiyor. Peki ya bir kelebek olsanız? Gerçek bir kelebek. Güzellik ve temizlik bu kainatta birbirinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri gibi kardeştir. Allah yarattığı bütün güzellikleri hem temiz olarak yaratır hem de temiz kalmaları için gerekli sebeplerle birlikte yaratır. Yaratıcının bin bir güzel isminden biri olan Kuddüs, parantez içinde temiz olan, temiz yaratan ve temizleyen, bütün ışıltısı ile yerlerde ve göklerde, insanın her şeyi karıştıran ve kirleten bulaşık eli değmemiş her bir köşesinde göründüğü ve kendisini gösterdiği gibi, kelebekler aleminde de bütün ihtişamıyla görmek isteyene görünür. O güzeller güzeli kelebekler, güzellikleri kadar temiz, temizlikleri kadar da güzel yaratılmışlardır. Ve hayatın bin bir türlü macerası içinde piyarı pak kalmaları, görenlere her daim maşallah ne de güzel yaratmış seni Allah dedirten o muhteşem kanatların pislenip güzelliğini kaybetmemeleri için de gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Biliyorum, biliyorum. Bu alemde gübre böcekleri bile bütün gün malum işlerde çalışıp dinledikleri halde akşama evlerine kadifesi yeri çekilmiş rugan ayakkabılar gibi yaldır yaldır giderler. Ama yine de sorayım. Siz hiç pis, kirpas ve toz içinde bir kelebek gördünüz mü? İnsanların öldürüp kafalarına geçirdikleri toplu iğnelerle kaba örtüler üzerine sabitlediği ölü kelebekler hariç göremezsiniz. Çünkü capcanlı kelebeklerin kanatları asla pislenmez, kiri tutmaz ve tozlanmaz. Aslında bir kelebek kanadı için temizlik sadece bir güzellik meselesi de değildir. Kanatlar o kadar narin ve hassastır ki üzerine yapışacak toz zerrecikleri bir çiğ tanesi yahut çiçeklerden bulaşmış polenler bile kelebeğin uçmasını zorlaştırır. Bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi çıplak gözle düzgün ve pürüzsüz görünen kelebek kanadı binlerce küçük pulcuktan oluşur. Her bir pulcuğun üzerinde pulcuğu boydan boya geçip giden paralel lifler, ince tel gibi yollar bulunur. Bu yollar sayesinde kelebeğin kanadına düşen bir damla çiğ ya da yağmur katresi hiç yapışmadan kaya kaya akıp gider. Giderken de zaten kendisine tutunacak bir yer bulamayan tozu toprağı da beraberinde götürür. Bilim adamları buna Lotus efekt, parantez içinde Nilüfer etkisi adını verirler. Çünkü ilk kez Nilüfer çiçeklerinin yapraklarında görülmüştür. Ve senelerdir kendi kendini böyle temizleyebilen yüzey boyaları, araba camları ve işte bunun gibi şeyler yapmak için çalışıp dururlar. Sanırım son yıllarda bu konuda oldukça yol aldılar. Ancak evlerin ya da arabaların camlarını hiçbir zaman silme ihtiyacı hissetmeyeceğimiz günler için biraz daha çabalamaları gerekiyor. Kelebek kanatlarındaki lotus efekt çok iş görür ama gün içinde pek çok kez kuru temizleme de gerekebilir. Böyle durumlarda kelebekler esen rüzgarlara karşı kanatlarını açıp hava akımının kanatlarındaki minnacık minnacık tozu toprağı silip süpürmesini beklerler. Böylece kelebeklerin kanatları sanat müzelerinde, galeride sergilenen tablolar gibi her an birisi onları görmeye gelecekmiş gibi tertemiz ve pırıl pırıl kalır hep. Ne kadar da basit bir çözüm değil mi? Evet, basit. Ama bir şeyin basit olması onun mükemmel olmadığı anlamına gelmez. Aslında bir sorunu en kolay yoldan çözen onu en iyi çözendir. Şimdi bir düşünün. Boyuna göre gerçekten çok çok büyük kanatlara sahip bir kelebek. Asla kendi sırtını göremediği ve elleri kanatlarına sinekler gibi yetişemediği halde onların üzerini nasıl temizleyebilirdi? Hadi yaratılmış olanı bir kenara koyup ondan daha pratik, daha iyi bir yol düşünelim. Bulabilir miyiz sizce? Bulamayız. Tıpkı H2O'dan daha basit ve daha ferahlatıcı bir formül, gökyüzüne maviden daha çok yakışacak bir renk, filler için hortumdan daha kullanışlı bir organ, güle kadife kırmızısından daha uygun bir ten, gündüze güneşten daha aydınlık bir lamba ve gecelere ay ve yıldızlardan daha şık bir süs bulamayacağımız gibi. Allah'ın renkleri. Başkaları ne isim verir bilmiyorum. Ama bana göre biz, parantez içinde, şu sıralar 40'lı yaşların ilk yarısında olanlar, E kuşağı idik. E kuşağı yani ezik kuşak. Tezgahında kaynana dili, horoz ibiği gibi korkutucu isimleri olan bir takım kötü şekerler ve bol miktarda bayat leblebi tozundan başka dişe dokunur hiçbir şey olmayan mahalle bakkalının önünde bile ezim ezim ezilen, köle isavura kadar özgüveni olmayan, 80'li yılların biskevit arasına biskeviti kırmadan lokum sıkıştıran çocuklarıydık. Susam sokağının kurabiye canavarı kazara bizim çıkmaza gelse yerin dibine geçerdik. Anne, kurabiye canavarı geldi. Bir kurabiye yapsan şöyle çikolata parçacıklı, ha? Poğaça yaptım ya oğlum peynirli. Poğaça yemiyor mu o pis şey? Ya anne ya. Ben ne diyorum kurabiye canavarı diyorum. Kurabiye yiyor bir tek kendileri. Fışkı yesin o zaman. Öyle söyle git. Peki ya pazar konserleri? Ekranlara sığmayıp tatlı pazar kahvaltılarımızın üzerine taşan üstün müzik bilgisiyle hepimizi klasik müzik delisi yapmaya yemin vermiş. Pazar kanserinin sunucusu Hikmet Şimşek de zamanında bizi az ezmedi. Fakat şair demiş ya, duydumsa da zevk almadım İslam kederinden. Keşke çay demlikte tıngır mıngır kaynar iken sobanın üzerinde itina ile bir ters bir düz kızartılmış her bir dilimi 45 numara papuç köy ekmeği, tereyağı ve bol cevizli ama az acılı acukanın yanında Mozart, Bach, Beethoven değil de Tamburi Cemil Bey çalsaydı. Çeçen kızı çalsaydı. Bir Nihavend Sirto çalsaydı. Daha iyi giderdi. Hem o kadar da ezilmezdik. Ya o Afro-Amerikan saçlı ressam Bob Ross'a ne demeli peki? Siz ressam Bob'u bir tür Facebook, Twitter geyiği olarak biliyorsunuz. Ama biz o abinin canlısını yetiştik. Şuraya da mutlu bir tahta kurusu çizelim. Repliği ile zihinlerimize Alizarin kırmızısı yahut ultramarin mavi tonlarında bir imza çakmış ressam Bob, özellikle resim ve sim işlerine meraklı olanlar için tam bir efsaneydi. Efsaneydi ama toprağı bol olasıca o da bizi az ezmedi. Tuvalinin başına geçer, boy boy fırçaları, tüp tüp boyaları ile şuraya bir ağaç, buraya bir inek, öteki tarafa bir dere, bir iki tarafa 3-5 fırça darbesiyle pembe pancurlu bir ev çizerdi. Biz hep bakardık. Nasıl da çabuk ve nasıl da güzel çizerdi. Bugün böceklerle ilgili bir kitapta kelebeklerin renk renk desen desen kanatlarını hayran hayran bakarken aklıma ressam Bob Ross geldi. Şuraya çizdiğin o mesut ve bahtiyar eşek marudunun yaprakları üzerine bir de kelebek çizsene Bob deyiverdim içimden. Bobidin, sen kelebeğin resmini çizebilir misin? Çizerim tabii. Hadi bir çiz bakalım. Ama bak, o kırmızı benekler senin o sağa sola sürüştürdüğün alizarin kırmızısına benziyor mu? Ya şu sarı, Hint sarısı mı? Kehribar mı? Amber mi? Nasıl sıcak bir şey, yanarlı dönerli. Bak, o benekler de buradan bakınca mor, öteki taraftan bakınca kırmızı görünüyor ona göre. Şimdi bunlar böyle bildiğimiz renkler değil tabii. Bu kelebek kanatlarında başka bir teknoloji kullanılmış besbelli. O bakımdan çizeriz ama aynısı olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Sanayi işi olur. O desenler benim fırçamın harcı değil. O renkler benim boya tüplerimden çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Vay be. Kelebek kanatları renklidir. Peki ama renk nedir? İçinde yedi rengi saklayan beyaz ışık ta güneşten gele gele bir yaprağın üzerine düşüverdiğinde, yaprak yeşil, bir kiraz tanesinin pırıltısı tenine değdiğinde, kiraz tanesi kırmızı, bir portakalın pücürüklü kabuğu üzerinde gezindiğinde, portakal turuncu, bir menekşenin narin yüzeyine iliştiğinde, menekşe mor, minicik bir bebeğin yanaklarına dokunduğunda ise, bebeğin yanakları pespembe oluyor. Ve bir kelebeğin kanatlarına iliştiğinde, aynı beyaz ışık, kelebeğin kanatları desen desen renk renk benek benek göründü gözlerimize. Peki ama niçin? Aslında bunun tek bir cevabı vardır. Allah yaprakları yeşil, portakalı turuncu, menekşeyi mor, bebeciklerin yanaklarını pespembe ve kelebeklerin kanatlarını rengarenk yaratmıştır da ondan. Her şeyin bir şekli, bir dokusu, bir tadı, bir kokusu, bir ağırlığı, bir hacmi olduğu gibi bir de rengi vardır. Pigmentler. Güneşten saniyede 300 bin kilometre hızla gelen ışık, atmosferin kat kat perdelerinden süzüle süzüle yeryüzüne inip de bir makap papağanın kafasındaki tüylere değdiğinde biz o tüyleri kıpkırmızı görürüz. Çünkü makap papağanının kafasındaki tüylerin üzerinde bulunan pigment molekülleri sadece kırmızı ışığı yansıtacak şekilde yaratılmışlardır. Görülebilir beyaz güneş ışığındaki renkler kırmızı pigment molekülleri tarafından çekilip alınır. Sadece kırmızı renk dışarıya yansıtılır. İşte bu dışarıya yansıtılan, yani pigmentlerin kabul etmedikleri renk, bizim gözümüze ulaştığında, yani papağana baktığımızda onun kafasındaki tüyleri kırmızı görmemizi sağlar. Yani kırmızı rengin içinde aslında bütün renkler vardır da sadece kırmızı yoktur. Nasıl? İlginç değil mi? Makap papağanının kuyruğundaki mavi tüylerindeki pigmentler ise bütün renklere kapılarının ardına kadar açmakla birlikte bir tek mavi içeriye almayacak şekilde yaratıldığı için papağanın kuyruğunu mavi görürüz. Evet, mavinin içinde de bütün renkler vardır da bir tek mavi yoktur. Kısaca pigment moleküllerini makarna süzgeci gibi düşünürsek bizim gördüğümüz renk süzgeçten geçemeyen renktir. Peki bir zebra neden siyah beyaz çizgilidir? Zebranın beyaz çizgilerindeki pigmentler bütün renkleri yansıtacak şekilde yaratılmıştır. Bu yüzden biz oraları beyaz görürüz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi beyazın içinde bütün renkler vardır. Peki ya siyah çizgiler? Siyah çizgili tüylerdeki pigmentler ise beyaz olanların tam aksine hiçbir rengi yansıtmaz. Bütün renkleri içine alır. Dışarıya hiçbir renk yansıtmadığı için biz oraları siyah görürüz. Yani siyahın içinde bütün renkler vardır. Peki bitkiler neden genellikle yeşildir? Bitkiler yeşildir çünkü yüzeylerinde klorofil adı verilen pigmentler bulunur. Klorofil pigmentleri yeşil rengi yansıtır, diğerlerini emer. Peki ama neden? Yeşillik olsun diye mi? Klorofillerin tek görevi bitkilere yeşil renk vermek değildir. Asıl görevleri o muhteşem fotosentez hadisesi için gerekli enerjiyi toplamaktır. Fotosentez için bitkilere çok fazla enerji gerekir. Güneş ışığı renkleri arasında renk tayfında en çok enerji taşıyan mavi mor, en az enerji taşıyanlar ise kırmızı turuncu renklerdir. Klorofil pigmentleri bu renkleri doya doya çekip alırken geriye tayfın ortasındaki orta enerjili yeşil kalır. Yeşil yansıtılınca da biz bitkileri yeşil yeşil görürüz. Elbette bütün bitkiler yeşil değildir. Havuç turuncudur mesela. Çünkü havuçta bulunan karoten adındaki pigment onu turuncu görmemizi sağlayan renkleri yansıtır. Diğerlerini tutar. Şu acayip ışık ve renk kitabını okuyanlar bu renk ve pigment konusunu oradan aparttığımı şıp diye anlamışlardır. Aman canım ne olmuş? Aparttıysam da kendi kitabımdan aparttım. İşin şakası bir yana, kelebek kanatlarındaki renklere geçmeden önce renkler ve pigmentler konusundaki bu bilgileri bir kez daha hatırlamamız gerekiyordu. O yüzden iyi oldu. Ne demiş eskiler? Et tekrar ahsen velev kâne 180. Yani tekrar 180 kere de olsa iyidir. Renklerin nasıl yaratıldığını ve pigmentlerin ne işe yaradığını hatırladığımıza göre kelebek kanatlarına geri dönebiliriz artık. 4. ayrım sonu. Sayfa 106.